Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 29. ayrım, sayfa 243. 10. bölüm. Tırpanda cinsel tecavüz ve sınıf kavgası. Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlar çok iyi bildikleri ama roman okuru için yeni olan köy gerçeğini dile getiriyorlardı. Geri bırakılmış yoksul köylünün durumuna, köydeki yaşam koşullarına, sömürü düzenine eğilen bu yazarlarımız, aynı zamanda köyün kalkınması sorunlarına çözüm aramayı da görev bildikleri için romanı bu yolda bir araç olarak kullandılar. Kişileri, çatışmaları ve çözümleri belirleyen de yazarın toplumcu çizgideki bu görüşleri olunca, yaşamı ete kemiğe büründürecek insan yerine, Fethi Naci'nin de dediği gibi, koşulların betimlenmesinde araç sayılan kişilerle yürütüldü roman. Dipnot 1, Türkiye'de roman ve toplumsal değişme, sayfa 264. Öykünün klişeleşmiş aktörleri şunlardır genellikle. Yoksul ve cahil köylü, onu sömüren gerici güçler, ağa, imam, parti adamları ve bir de kurtarıcı, öğretmen, ilerici kaymakam ya da uyanık bilge bir köylü. Bu kişiler arasında yazarın tezine uygun bir ilişkiler ağı kuruluyor ve roman, cahil köylünün aydınlatılması ve uyandırılmasıyla nasıl kurtulabileceğini, bunu engelleyen güçlere karşı nasıl savaşım verileceğini gösteren bir örnek oluşturuyordu. Dipnot 2. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme yazısı için bakınız Kadir Cangızbay, Köy Enstitüsü çıkışlı iki yazar üzerine bir inceleme. Hareket, Şubat 1974. Enstitülü yazarlar, bozuk ve haksız düzenin üzerine cesaretle gittiler, okurların gözünü gerçeklere açan, onları bilgilendiren yararlı yapıtlar verdiler. Başardıkları iş önemliydi ama sanat işi olmaktan çok cesaret işiydi. Fakir Baykurt'un yapıtları da sözünü ettiğimiz romanların birçok özelliğine sahiptir. Ama bu kitabı aldığım romanlar arasında Tırpan'ı da katmamın asıl nedeni, ikinci dönemdeki başkaldırı edebiyatını yaratan sorunsalın roman kişilerini, kurgusunu ve tezini nasıl belirlediğine çok iyi ve ilginç bir örnek oluşturması. Roman 50'sine geçmiş Mustu Ağa'nın yoksul bir köylü ailesinin 13 yaşındaki kızı Dürü'yü almak için kızın anasına babasına nasıl baskı yaparak onları razı ettiğini ve kendisine varmak istemeyen Dürü tarafından düğün gecesi nasıl öldürüldüğünü anlatır. Görüldüğü gibi Tırpan, birinci dönem yazarlarımızın ve özellikle Tanzimat romancılarımızın ele aldığı bir konuyu, yani istemediği adamla evlendirilen kızlar konusunu işliyor. Ne ki 1950'lerden sonraki ezen ezilen sorunsalı Fakir Baykurt'un konuya sınıf açısından bakmasına yol açar ve evlenme öyküsünde rol alan kişileri ve işlevlerini farklı şekilde belirler. Onun için bu bölümde Tırpan'ı bir köy romanı olarak incelerken bir yandan da kurban tipini işleyen birinci dönem romanlarıyla karşılaştırmak aydınlatıcı olacaktır. Tanzimat'ta bu temaya, Batı-Doğu sorunsalının bir parçası olarak eğilen yazarlarımızın amacı, uygar bir topluma yakışmayacak görücü usulüyle evlenme geleneğini eleştirmekti. Birinci cildin üçüncü baskısına yaptığım eklemelerde belirtmeye çalıştığım gibi, romancılarımız görücü usulüyle yapılan evliliklerin acı sonuçlarını sergilerken, kurban tipi diyebileceğimiz bir genç kız tipi yaratmışlardır. Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fıtnat'ında, Ahmet Mithat'ın Teehhülünde, Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşti'nde, roman kahramanı genç kız, sevdiği adama değil de anasının babasının görücü usulüne uyarak seçtikleri bir adama verilince intihar eder. Bu genç kızlar görücü usulünün kurbanlarıdır. Tanzimat'tan sonraki romanımızda da kurban tipleri biraz değişik koşullarda da olsa devam etmiştir. Konusunu köy yaşamından alan romanlara gelince, aynı sorunun köyde de yaşandığını görürüz ama köydeki kızların kurban gitmesine neden olan görücü usulü değil, başlık parası adetidir. Çünkü köydeki kız satılık maldır üstelik ve istenen parayı ödeyecek adama verilir. İnce Mehmet'in sevgilisi Hatice'nin Abdi Ağa'nın yeğeniyle evlenmesini isteyen Hatice'nin anasıdır özellikle. Kemal Bilbaşar'ın memosunda Sanem'i zengin aşiret beyine satan Sanem'in üvey babasıdır. Gerçi ne Hatice öldürür kendini ne de Sanem. İkisi de sonunda kaçarlar ama her ikisinin de yaşamı bu yüzden eziyetler, takipler, hapislerle geçer bir süre. Görücü usulünü eleştiren Tanzimat romanlarında çatışma bireysel aşk ile toplum gelenekleri arasında yer alır ve toplumu temsil eden, gelenekleri uygulayan ana baba, öykünün kötü kişisi işlevine yüklenir. Genç kız da uygulanan görücü usulünün kurbanı rolünü. Fakir Baykurt soruna farklı bir açıdan bakıyor ve konuya haksız düzeni eleştirmek amacıyla el atıyor. Bundan ötürü Dürü ile Mustu arasında Dürü'nün şiddetle karşı çıkmasına rağmen yapılan evlilikte aşk ile gelenek çatışması yok, yoksul ile zengin çatışması vardır. Dürü ezilen yoksul sınıfı, Mustu ise zengin egemen sınıfı temsil edeceğine göre metnin bu anlamları taşıyabilmesi için ana baba, kız ve kızı isteyen adamın arasındaki ilişkiler ağı da farklı bir biçimde kurulacaktır. Sözünü ettiğimiz birinci dönem romanlarında kızı isteyen ya da koca olarak seçilen adam suçlu sayılmaz ve genellikle arka planda kalır. Çünkü önemli olan o değil, kız ile sevdiği gencin birbirinden ayrı düşürülmesi olgusudur. Evlenecek adam bir araçtır ve bilmeden neden olduğu bu ayrılıkta asıl suç ana babada ve uydukları gelenektedir. Bu durumda romandaki çatışma kızla onu isteyen adam arasında değil, dediğim gibi kızla gelenek ya da aşkla gelenek arasındadır. Tırpanda ise çatışma ezen ve ezilen arasında olduğu için bütün bu ilişkiler ağı yeni bir şekil alır ve Dürü'nün sevip de kavuşamadığı bir kişiye yer verilmez öyküde. Şimdi ön planda kızı zorlamaya çalışan romanın kötü kişisi rolündeki zengin adamdır ve temel çatışma onunla kız arasındaki savaşıma kaydırılmıştır. Mustu bir köy ağası olmakla birlikte klişeleşmiş ağa tipine uymaz. Çünkü romanın bildirisine göre Mustu'nun köylüyü sömüren, elinden toprağını alan zorba ağa tipini değil, zengin sınıfı temsil etmesi gerekiyor. Bundan ötürü temelde para gücü sayesinde yoksullara baskı yapabilecek bir ağa olması yeterli. Hem Mustu Ağa'nın toprakla arası pek iyi sayılmaz. Çiftçiliği de sevmez. Onun sevdiği ticaretti diyor anlatıcı. Kurban tipini işleyen diğer romanlardaki durumun tersine kızı isteyen adam olarak Mustu'yu öykünün kötü kişisine dönüştürebilmek için ana ve babanın işlevini de değiştirmek zorunda Fakir Baykurt. Dürü'nün anası babası Havana ile Velikul, Mustu'nun parasına tamah ederek kızı vermiş olsalar Mustu öykünün kötü kişisi olmazdı. Bu durumda bir çare Velikul ile Havana'nın Dürü'yü ancak Mustu'nun para gücü sayesinde yapabildiği baskı sonucu vermeye mecbur kalmalarıdır. Ve öyle olur. Görünüşte her şeyin usulüne uygun yürümüş olmasına karşın gerçekte Mustu'nun kızı zorla almış olduğu özellikle vurgulanır. Örneğin köylülerin şu konuşmasında. Herif kuvatlı, herif de para tonla. Bütün mamirenleri, karakolları, kızılcaları, Ankaraları susturuyor. Susturup da zorla mı alacak elin kızını? Tabi zorlan ya, ne sandın? Dipnot 3, Tırpan, 3. baskı, Remzi Kitabevi, sayfa 252. Tüm alıntılar romanın bu baskısındandır. Ne ki eşini dostunu araya koyarak yapılan baskı ne denli ağır olursa olsun, egemen sınıfın yoksulları ezmesini canlandıracak nitelikte bir davranış değildir. Romanın sonunda Dürü, yoksullar adına Mustu'yu öldüreceğine göre Dürü'nün cinayetini haklı göstermek ve okura Mustu'nun ölümü hak ettiğini düşündürmek gerek. Aksi halde baskı sonucu da olsa anasının babasının rızasıyla alınan bir kızın kocayı öldürmesi ne ezilen yoksul sınıfın baş kaldırmasını engelleyebilirdi ne de işlenen cinayet haklı nedenlere dayanmış olurdu. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için olsa gerek, metinde evlenme olayına cinsel açıdan bakıldığını ve bir ırza geçme olayı izlenimini uyandıracak şekilde sunulduğunu görüyoruz. Mustu 13 yaşındaki Dürü'yü ayva yerken gördüğü zaman, "Böyle kızları görünce zaten yumuşak olan yüreğim daha da yumuşar, sade yağ gibi eriyiverir." Sayfa 11 diye söylenir kendi kendine. Ve artık cinsel bir istek duymadığı karısı Kamile'nin üstüne Dürü'yü kuma getirmeyi kor kafasına. Günlerini gün etmek için paralarını harcamaya hazırdır. Dürü'ye cinsel bir nesne olarak baktığı açık. Bu evliliği cinsel zevklerini düşünerek istediğini özellikle vurgulamak için yazar, Mustu'nun Dürü'yü cinsel bağlamda hayal ettiğini gösterir. Taze, mis gibi Dürü kızı alacağım, bastıracağım bağrıma, saracağım belinden, onunla yatacağım, yiyeceğim dudaklarını, memiklerini, yiyip tüketeceğim valla. Sayfa 43. Romanda Dürü ile Mustu çatışması, zayıfla güçlünün, ezen ile ezilenin kavgasını temsil eden bir cinsel savaşıma dönüşecektir. Tarafların fizik yapıları da bu karşıtlığa uygundur. 50'sine gelmiş kabak kafalı şiş göbek Mustu 100 okka çeker. Göz diktiği Dürü ise tırnak kadar bir çocuktur. Kemikleri daha sertleşmemiş. Beri yandan Mustu'nun kurduğu tatlı hayaller Dürü'nün karabasanlarıdır. Çünkü Dürü de bu evliliği hep cinsel görüntüler içinde düşünür ama tiksintiyle. Mustu bekliyor bir iki dakika. Sonra kalkıp kendi kısıyor lambayı. Sonra çekiyor Dürü'yü karyolaya. Alıyor kolunun üstüne, alıyor, avkalıyor. Kaplamalarının pası kokuyor. Gövdesinin ağırlığı çöküyor. Cigara kokusu, ter kokusu çöküyor. Boğulacak gibi oluyor Dürü. Yataktan fırlayıp kaçacak dışarılara ama şiş göbek tutuyor kolundan. Sabah oluyor. Görmeye geliyor ertesi gün. İna, bir bu dev gibi herifle bir de şu yaprak kadarcık kıza bakın. İna, diyor görenler. Ter içinde kalıyor Dürü. Kapanıp ağlıyor, sicim gibi dökülüyor gözlerinden. Ağlarken üstüne Mustu geliyor. Kaçıp ağılın köşesine gidiyor Dürü. Kamile karı geliyor üstüne. Elinde bizler, çuvaldızlar. Kız eşeğin kunnadığı. Neye geldin üstüme? Bek mi havaslıydın itineniyi? Madem havaslıydın niye eşek bu bana varmadın? Çuvaldızları dürtüyor, saplıyor, bizleri göğsüne göğsüne, bacaklarına, baldırlarına, hem de apış arasına. Sapladığı yerleri kanatıyor. Kabak Mustu koşup alıyor Kamile'nin elinden. Gene götürüyor odadaki yatağa, kanayan yerlerini öpüyor. Kapılar kapalıydı, lamba kısılı, yorganı da çekiyor başına. Memelerini öpüyor, öperken emerken terliyor herif, göbeği gövdesi yağ içinde kalıyor. Kapanıyor üstüne, sağa kaçıyor Dürü, kurtuluş yok, sola kaçıyor, kurtuluş yok. Sayfa 85-86. Dürü'nün ırza geçme sahnelerini içeren benzer düşleri ve karabasanları, bakınız sayfa 176-178-179. Ayrıntılarla işlenmiştir çünkü sırt üstü yatırılmış Dürü'nün üstüne abanan ve onu iri gövdesiyle ezen Mustu görüntüsü yoksulun zengin tarafından ezilmesinin açık bir simgesidir. Dikkat edilirse Dürü sevmediği yaşlı bir adamla mutsuz olacağını düşünerek karşı çıkmıyor bu evliliğe. Onun aklı işin somut cinsel yönünde ve bu cinsel ilişkiye isyan ettiği için de ben kendimi sana mundar ettirmem diyerek diretir Mustu'ya. Yalnız Dürü mü bu evliliğe cinsel açıdan bakan? Ne yapar, nasıl baş eder geceleri benim Dürüm onunla? Yılan elinde kalmış serçe kuşu gibi çırpınmaz mı yavrucağım? sayfa 49, diyen Havana da yataktaki umutsuz savaşımı düşünmektedir hep. Tırpanda olay örgüsü bir kaçma kovalamaca çizgisini izler ve dürünün atmacaya yakalanmamak için bir kuş gibi çırpınmaları, kaçışmaları, saklanmaları gerilimi sağlar. Bu kurtulma çabalarında umut ve umutsuzluğun birbirini izlemesine bakarak öyküyü üç kısma ayırabiliriz. Birinci kısım, dürünün musluya teslim edilmek üzere babası tarafından ahıra bağlanmasıyla, yani tüm umutların yitirilmesiyle son bulur. İkinci kısım, dürünün arkadaşları tarafından kaçırılmasıyla başlar ve bir süre sonra yakalanmasıyla biter. Durum yine umutsuzdur. Üçüncü kısımda düğün hazırlıkları yapılırken Ulu Uş'un kurduğu plan yeni bir umut yaratır ve roman Muslu'nun ölümü ve dürünün kaçmasıyla son bulur. Şimdi kendimize göre saptadığımız bu üç kısmı daha yakından inceleyelim. Başta dürü tedirgin ama umutsuz değildir. Çünkü ne Velikul kızını vermek ister Muslu'ya ne de anası Havana. İkisi de bir felakete uğradıklarının ayrımındadırlar. Çünkü Muslu gibi güçlü bir belayı kolay kolay atlatamayacaklarını bilirler. Nitekim Muslu hemen bir baskı mekanizmasını kurar. Köydeki yardakçılarını Velikul'a, karılarını da Havana'ya musallat eder. Ana babaya yüklenip işi bir an önce kotarmaktır bunların görevi. Velikul, kızını zengin adama vermekten mutluluk duyacak bir baba olarak değil, kendini çıkmazda hisseden ve iki ateş arasında kalan bir baba olarak çizilmiş. Ancak karşı tarafın baskısı karşısında uzun zaman direnemez ve peki der. Ama bu boyun eğişin nedenini bize Velikul'un ağzından dinletir yazar. Herif atmaca kuşu gibi kanatlarını açıp çullandı üstüme. Bir sürü arkadaşın da başıma toplayarak kıskıvrak bağladı beni. Sayfa 85. Velikul yola geldikten sonra Havana, kızıyla birlikte kocasından yediği korkunç dayaklara rağmen bir süre daha direnir. Ama başına üşüşen kadınların ve eve gelip sabahtan akşama kadar ona okuyan, telkinleriyle onu bunaltan hafızın baskısı altında direnmeyi sürdüremez. Çaresiz kaldığı için o da pes eder. Bu durumda dürü de kurban tipi diğer kızlar gibi kurtuluşu ölümde görürse de fakir Baykurt kurban tipinin işlevini de değiştireceği için dürünün planı gerçekleşmez. Kendini asmaya hazırlanırken Ulu Uş nine gelir engel olur. Dürü Ulu Uş'tan kendini asmanın yanlış olacağını, asıl suçlunun bundan bir zarar görmeyeceğini öğrenecektir. Birinci kısım boyunca Muslu bastırdıkça dürünün felaketine adım adım yaklaştığını hissederiz ve gerçekten de sonunda dürüyü babası tarafından elleri direğe bağlanmış, sözlüsüne teslim edilmek üzere ahıra kilitlenmiş olarak bırakırız. Kurban edilecek bir koyun gibi.